Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Onun Ahlakı Pek Güzeldir" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Rabbimiz Teala Hazretleri'nin mümin kulları için en büyük lütfu şüphesiz nezih yaşayışı, Cenab-ı Hakk'ın kullarına karşı merhametin zirvesinde sergilenen örnek davranışlarıyla yüce bir peygamber göndermesidir. Salat ve selam sonsuza dek ona, onun âl ve ashabına olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 40 yaşına kadar cahiliye toplumu içinde yaşamıştı. Fakat yaşadığı toplumun hiçbir kötü halinin tesiri altında kalmamış, nezih, tertemiz hayatın içinde en güzel ahlaki meziyetlerle tanınmıştı. Yüce Rabbimiz ileride bütün alemlere rahmet olarak göndereceği Habibi Edibini yaşadığı zamanın yanlış inançlarından korumuştu. Resulullah Efendimiz'e bir gün, "Ya Resulallah, Allah'tan başkasına hiç ibadet ettiniz mi?" diye soruldu. "Hayır" cevabını verdi. "Hiç içki içtiniz mi?" diye soruldu. "Hayır, ben kitap ve imanın ne olduğunu bilmezken bile onların yaptıkları şeylerin küfür olduğunu bilirdim" buyurdu. Peygamberliğinden evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Busra çarşısında mal sattığı bir Yahudi arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Yahudi Peygamber Efendimiz'den cahiliye devrinin meşhur putları Lat ve Uzza adına yemin etmesini istedi. Allah Resulü ise, "Ben şimdiye kadar onlar adına hiç yemin etmedim. Onların yanından geçerken de yüzümü çevirerek geçerim" buyurdu. Allah Teala'nın her türlü şirkten koruduğu yüce Resul, içinde yaşadığı toplumda hiç de önemsenmeyen haya ve edep dışı davranışlardan da kendisini özellikle koruyordu. O günkü toplumda giyim kuşama dikkat edilmez, edep ve haya dışı kıyafetler normal karşılanırdı. Buna rağmen sevgililer sevgilisi Efendimiz hiçbir zaman haya sınırlarını zorlayan bir kıyafetle de görülmemişti. Nitekim Kâbe yeniden inşa edilirken amcası Abbas'la birlikte taş taşıyordu. Abbas radıyallahu anh taşların çıplak omuzunu incitmemesi için Efendimiz'e, "Elbiseni omuzuna koy" dedim. Varlık nuru sallallahu aleyhi ve sellem elbisesini omuzuna koymak istediği sırada yere yığıldı ve gözlerini semaya dikerek amcasına, "Bana elbisemi ver" dedi ve hemen onu alıp üzerini örttü. Mekke cahiliye toplumu içinde gerek inançlarıyla batıla asla meyletmeyerek, gerekse ahlaki özellikleriyle hep tertemiz bir hayat yaşayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz ebedi bir saadet ve rahmet olarak risaletle görevlendirilmesiyle de insanlığın önünde ferdi hayatında bir züht örneği, toplum hayatındaysa bütün varlığını ümmetine adayan Eshal Enbiya, Nebilerin en cömerti vasfıyla yaşadı. Dünya hazinelerinin anahtarları kendisine sunulan yüce Resul, buna değil, salih amellerle Rabbine kavuşmayı tercih buyurdular. Zira Rab Teâlâ sevgili Habibine neyi emir buyurursa, onun bütün tercihleri ve arzusu o yönde oluyordu. Allah Teâlâ şöyle buyurur, "Resulüm, sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini hamd ve övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatleriyle gündüzün etrafında, iki ucunda da tesbih et ki rızasına eresin. Sakın kendilerini imtihan etmek için onlardan bir kısmını faydalandırdığımız dünya hayatının süsüne gözlerini dikme. Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem daha baki, kalıcıdır. İnkarcıların refah içinde diyar diyar dolaşması sakın seni aldatmasın. Bu kısa bir zevkten ibarettir. Sonra varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir o." Zat-ı risaletleri ilahi beyanlara gönülden bir teslimiyetle hep ahiret merkezli yaşarken, ashabına da dünya ve ahiret dengesinde izleyecekleri yol hususunda da uyarıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar: "Dünya alışverişini dinlerine tercih etmedikleri müddetçe La ilahe illallah zikri kulları Allah'ın gazabından korur. Dünya alışverişini dinlerine tercih edip La ilahe illallah derlerse Allah Teala yalan söylediniz" buyurur. Allah Resulü'nün bu hassasiyet ve tercihlerinin onun ashabında da aynı akislerini gösteren sayısız misaller bulunmaktadır. Ancak bir başka gerçek daha var ki, gerek sevgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerekse onun seçkin sahabileri yaşadığı toplumun hiçbir problemine bigane kalmamışlardır. Sonraki asırlarda zahir ba halk, batın ba hak, bizim dışımız daima halkın içinde halkla beraber, içimizse hep halkla beraberdir sözüyle ifade edilen tasavvufi anlayışın kaynağı da nebevi ve sahabi anlayışının bir yansımasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, risaletle görevlendirilmeden önce de kendini yaşadığı toplumun her hizmetine adamış bir genç olarak biliniyordu. Cebrail'i ilk gördüğünde kendisine bir zarar geleceğinden endişelenen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi teselli ederken, Hazreti Hatice annemizin tarihi şahitliği hem Hazreti Peygamber'in ahlaki özelliklerini beyan etmekte hem de bütün zamanların müminlerine ahlaki hayatları için bir yol haritası çizmektedir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, asla korkma, vallahi Allah Teala seni hiçbir zaman utandırmaz. Zira sen sıla-i rahimde bulunursun, doğruyu söylersin, işini görmekten aciz olanların yükünü taşırsın, fakire ihsanda bulunur, hiç kimsenin veremeyeceği kadar verirsin, misafire ikram edersin, hak yolunda zuhur eden hadiseler karşısında insanlara yardım edersin, emanete riayet edersin, senin ahlakın pek güzeldir. Günümüz mümini için en önemli gündem öncelikle kalbi bütün yanlış akide ve düşüncelerden tasfiye ve nefsi güzel sıfatlarla tezkiye, sonra da kendisini Hakk'a yaklaştıracak içtimai hizmetlerle Resulünün izinde bir hayat yaşamaya gayret etmektir. Nur-i Azam'dan uman fevzu necat, ruhi paki Ahmet'e versin salat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve barik ve sellim. Değerli dinleyenlerimiz, derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı "Onun Ahlakı Pek Güzeldir" başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Profesör Doktor Kerim Buladı'nın kaleme aldığı "İmtihanı Nasıl Kazanacağız" başlıklı yazıyı paylaşacağız. ...1912'de Nobel ödülü almış olan Fransız yazar Alexis Carrel, yazdığı kitabın adını "İnsan Denen Meçhul" olarak isimlendirmiştir. Ancak insan gerçekte meçhul bir varlık mıdır? Tek kelimeyle hayır. Çünkü onu yaratan Allah Teala, insanın yaratılışını anlatmış, onu tanıtmış, yeryüzündeki konumunu açıkça ifade etmiş ve fani alem, dünyaya gönderiliş gayesini kesin ifadelerle bildirmiştir. Bununla birlikte Kur'an'da insan aklının insanın yaratılışını ve mahiyetini hakkıyla idrakten aciz olduğu da ortaya konulmuştur. Yükümlülükleri varlık sebebi, varlıklar içerisindeki mevki ve dünyayı imar etmedeki sorumluluğu da özellikle belirtilmiştir. Allah Teala insanın yaratılışını, yokluktan varlık safhasına geçişini, hiç tanınmazken tanınır hale gelişini düşünmesinin ve hatırlamasının gerekliliğine şöyle işaret etmiştir. İnsan düşünmez mi ki daha önce o hiçbir şey olmadığı halde biz kendisini yaratmışızdır? Görüldüğü gibi ayette insan cinsi ve özellikle öldüğü zaman kabirden çıkarılıp diriltileceğini inkar eden ve uzak gören insan, tefekküre, yokluktan var ediliş safhasını düşünmeye çağrılıyor. Bu oluşumu ve durumu gerçekten tefekkür etseydi, böyle bir inkarın içinde bulunmazdı. Ben kabirden çıkarılacak mıyım demezdi. İnsanı inkara, isyana ve varlık sebebini kavramamaya sürükleyen en önemli etken hiç şüphesiz tefekkür, düşünce yoksunluğudur. Bu yüzden Kur'an insanoğlunu hem kendi yaratılışını hem kainatın yaratılışını düşünmeye ve ibret almaya çağırmıştır. İnsan kendi kendine var olmuş ve olgunlaşmış, başlangıcı olmayan bir varlık olmadığı gibi bir anda yaratılmış basit bir yaratık da değildir. Zamanın başlangıcından bu yana devir devir, aşama aşama yaratıla gelmiş, adı sanı geçmeyen şeylerden süzülüp birbirlerine katıla katıla birleştirilmiştir. Terbiye edile edile bir takım nitelik ve özellikler ilave olunarak yetiştirilmiş, karışımlardan meydana getirilmiş bir nutfeden yaratılmıştır. Çeşitli ayetlerde insanın yaratılış gayesi başıboş bırakılmadığı, sorumlu ve yükümlü olduğu anlatılmıştır. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu ayet insanın yaratılış gayesini açık bir şekilde ifade etmektedir. Allah'a kulluk için yaratılan insanı olgunlaştıran ve şerefli kılan da bu göreve bağlılık ve sadakattir. Bir başka ayette de insanın başıboş bırakılmadığı şöyle açıklanmıştır. İnsan kendisinin başıboş bırakıldığını mı sanır? İnsanın başıboş bırakılmadığına, kendisine verilen hayat nimetinden sorguya çekileceğine ve en sonunda Allah'a döneceğine şu ayeti de örnek gösterebiliriz. Sizi sadece boş yere yarattığımız ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğini mi sandınız? Ayetten de anlaşılacağı üzere dünyadaki bütün canlılar içerisinde vazife ve sorumluluk taşıyan yegane varlık insandır. Esasen insanın hayatını anlamlı kılan, ona değer katan temel özellik insanın vazife ve sorumluluk taşıyan bir varlık olmasıdır. Bu sebeple vazifelerini ihmal eden ve sorumsuz bir hayat yaşayan insanlar gerçek anlamda insanlık değerini yitirmiş olurlar. Bu geçici dünyada bir kısım insanlar insanlığın gereği olan vazifeleri ihmal etmiş ve bunların sorumluluğundan kurtulmuş olabilirler. Ancak yukarıdaki ayet açıkça gösteriyor ki ilahi sorumluluktan kurtulmak ve Allah'ın huzurunda hesap vermekten kaçmak hiç kimse için mümkün değildir. Bunun aksini düşünmek ahlak nizamını ve bu nizamın temeli olan mutlak adaleti inkar etmek sonucuna götürür. İnsanın kendisine emanet ve lütfedilmiş olan fani hayatını tamamlarken bir kısım zorluklarla karşılaşması tabidir. Görevlerini ve sorumluluklarını icra ederken kimi zaman hayır ve şerle, kimi zaman iyilik ve kötülüklerle, kimi zaman ibadet ve taatları yerine getirip getirmemekle, kimi zaman tabi ve sosyal afetlerle, kimi zaman hastalıklarla, kimi zaman mal ve servetle imtihan edileceğini Kur'an bize bildirmiştir. Kur'an'da insanın imtihan olgusu o kadar anlatılmış ve o kadar detaylandırılmıştır ki bu anlatımlardan insanın adeta imtihan ağıyla örüldüğünü görürüz. Hatta kadının yumurta hücresiyle erkeğin sperminin birleşerek insanın oluşum safhasında bile onun imtihan edileceğinden şöyle söz edilmiştir. Şüphesiz biz insanı katışık bir nutfeden, erkek ve kadının dölünden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. İnsan için takdir edilen hayatın ve ölümün, insanın en güzel amel yapma konusunda sınanması için yaratıldığını belirtilmesi de gayet manidardır. Aynı zamanda insanın imtihan gerçeğiyle iç içe olduğunu göstermektedir. Allah Teala, hanginizin amelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri 6 günde yarattı. İnsanın imtihan edileceği, ta arşın su üzerinde bulunduğu sırada yerin göğün yaratılması esnasında belirtilmiştir ki bu durum insan için sınavın kaçınılmaz ve hayatın bir gerçeği olduğunu açıkça göstermektedir. Kulluk sınavla vardır ve kaimdir. İnsan imtihanı nasıl kazanacak? Allah Teala insanın imtihanı kazanması için en başta onu duyularla yani bilgi vasıtaları sebepleriyle donatmıştır. Siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı, şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Resulüm de ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler, kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz gibi ayetler bu gerçeği vurgulamaktadır. Bunlarla da yetinilmeyerek insana akıl lütfedilmiştir. İnsanın duyduğunu, gördüğünü, işittiğini, tattığını, dokunduğunu, havası selime, bilgi haline getiren aklı da insana lütfetmiştir. Allah Teala, duyu organları ve aklın yanı sıra vahyi ile onu ödüllendirmiştir. Bunlara ilaveten insana peygamberler göndermiş, onlarla birlikte kitaplar ve sayfalar indirilmiştir. Bütün bu gerçekler gösteriyor ki, insanın dünya ve ahiret sınavını kısaca ifade etmek gerekirse, hayat imtihanını kazanabilmesi için her türlü imkan ona verilmiştir. Artık bu kadar imkan verilmesinden sonra insanın hiçbir bahanesi kalmayacaktır. Bundan sonrası insanın çalışmasına, niyetine ve iradesine bağlıdır. Ya doğru yolu seçerek kurtuluşa erecek ya da batılı tercih ederek büyük zarara uğrayacaktır. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla her şeyi işitir ve bilir gibi ayetler, insanın doğruyu, eğriyi seçmede hür olduğunu ama bununla birlikte doğrunun da eğrinin de apaçık ortaya çıktığını ve belli olduğunu bildirmektedir. Profesör Doktor Kerim Bulad'ı imzalı İmtihanı Nasıl Kazanacağız başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı Azlardan Olabilmek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hazreti Davud'un hususi makam odasına duvardan atlayarak davacı ve davalı iki kişi dalıvermişlerdi. İzinsiz girdikleri için de Davud aleyhisselam onlardan korkmuştu. "Korkma," dedikten sonra, "biz biri diğerine haksızlık yaptığını iddia eden iki davalıyız. Aramızda adaletle hükmet, haktan uzaklaşma ve bize doğru yolu göster," diye talepte bulunmuşlardı. İçlerinden biri meseleyi şöyle arz etmişti. "Şu adam benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu, benimse sadece bir koyunum var. Böyleyken onu da bana ver," dedi ve tartışmada baskın çıktı. Davud aleyhisselamın buna karşılık cevabı şöyle olmuştu. "Bu adam senin tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlık yapmıştır. Doğrusu aralarında ticari ortaklık bulunanların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesna. Ama onlar da ne kadar azdır." Hadisenin detaylarını tefsir kitaplarına bırakarak burada Hazreti Davud'un verdiği cevapta iş ortaklığı yapan kimselerin çoğunlukla birbirlerine haksızlık yaptıklarını, ancak haksızlık yapmayan iman ve salih amel sahibi kimselerin az olduğunu söylerken, bir taraftan söz konusu azlığı ifade, diğer taraftan o iki hasmı böyle salih kimselerden olmaya teşvik için kullandığı cümledeki lafız-mana uyumuna dikkat çekmek istiyoruz. Doğrusu aralarında ticari ortaklık bulunanların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesna. Ama onlar da ne kadar azdır. 1. Davud aleyhisselam, öncelikle insan nefsinin bir zafiyetine ve yaygın bir toplumsal hastalığa dikkat çekerek, inne ketiran şeklindeki tekitli bir sözde, aralarında ticari ortaklık bulunanların çoğunun birbirlerine haksızlık eder olduğunu belirtmiştir. Haksızlık yapanların gerçekten çok olduğunu belirten bu ifade, aslında böyle olmayanların, ortağına dürüst ve hakperest davrananların gerçekten az olduğuna doğrudan işaret etmektedir. Yani Davud aleyhisselam sadece bu cümleyi söylediği, başka bir şey söylemeseydi, iyilerin azlığını ifade etme açısından yeterli olurdu. 2. Davud aleyhisselam peşinden ancak iman edip salih ameller işleyenler müstesna diyerek, iman edip bu imanın bir gereği olarak salih ameller işleyenleri, imanlarına o salih amelleri bağlayanları, o haksızlık yapanlardan istisna etmiştir. Burada iki tane önemli şart zikretmiştir. İman etmek, salih ameller işlemek. Bu iki şartı birlikte yerine getirenler haksızlık yapmazlar. Şartlardan biri eksik olursa yine haksızlık yapmak kaçınılmaz olur. Dolayısıyla bu şartlarda yine bu şartları yerine getirmeyenleri ayrı tuttuğu için azlığa işaret etmektedir. 3. Davud aleyhisselam sözünü ve galilum mahum ama onlar da ne kadar azdır şeklinde tamamlamaktadır ki bu da iman edip salih ameller işleyenler içinden bile ortaklarına haksızlık yapmayacakların son derece az olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca ve galilum mahum cümlesi içinde kelimelerin dizimi ve burada yapılan takdim tehirler de ilave olarak azlığa işaret etmektedir. Şöyle ki cümle normal şartlar altında mübteda başta, haber ikinci sırada olmak üzere hüm galilun onlar azdır şeklinde gelmesi gerekirken az anlamındaki haber galilun başta, mübteda hüm ikinci sırada gelmiştir. Böylece bu gibi hakperest ve dürüst kimselerin gerçekten az olduğuna bir daha vurgu yapılmıştır. Yine cümlenin ve galilun hüm şeklinde olması yeterliyken az anlamındaki galilün kelimesine ma edatı ziyade edilmiştir. Bu edat kapalılık bildirmekte olup yine bu nevi salih kimselerin azlığına olan hayreti ve şaşkınlığı artırmak için getirilmiştir. Bu ayetlerde dürüst ve hakperest salih insanlardan olmaya teşvik bakımından da lafız mana uyumu dikkat çekmektedir. Allah Teala güzelce öğüt verip sayılarının az olduğunu söylediği salih iş ortaklarının adetini tercih etmeye, onlar gibi olmaya yönlendirmektedir. Davud aleyhisselam da o iki kişiyi az olan bu gruptan olmaya teşvik etmektedir. İnsanların bildiği bir gerçektir ki fevkalade kaliteli, güzel ve değerli olan şeyler sayı olarak son derece az olur. Bu manaya işaret etmek üzere bir başka ayeti kerimede şöyle buyrulur. De ki, kötünün çokluğu sana ilginç gelse de iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Bunun hikmet cihetinden sebebine baktığımız zaman şu gerçekle karşılaşırız. İnsanı dünya lezzetlerine çağıran, hey telek, gelsene bana diyen davetçiler çoktur. Nefsin heva ve arzusuyla beraber yürümek sevimli ve kolaydır. Buna karşın nefsin kötü arzularıyla mücadele etmek oldukça zordur. İnsan kendisini günahlara çeken cazibelerle sarılmıştır. Buna karşılık insanı hakka ve kemale çağıran davetçilerse din ve hikmettir. Kemale ermenin sebeplerinden biri de şehvetlerin muharriklerinden yüz çevirmektir. Bunu başarmaksa gerçekten zordur. Ancak bedenini, ruhunu ve himmetini şerefli olma istikametine yönlendiren ve nefsani arzulardan ısrarla yüz çeviren kişiler bunu başarabilir. İşte ayette bu kıvamda insanların az olduğunun belirtilmesinin illeti budur. Ortakların çoğunun işledikleri zulüm ve taşkınlığı hallerine teessüf ederek çirkin göstermektedir. kendisinden önce çoğu ortak arasında bu tür olumsuz olaylar yaşanabildiğini göstererek ortağından gördüğü zulme karşı mazlumu teselli etmektedir. Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı Azlardan Olabilmek başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun, hoşça kalın.